Ayrım 45.
Sayfa 124. Türkiye ekonomisinde yapısal dönüşüm. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu takiben Kurtuluş Savaşı'nın noktalandığı İzmir'de ülkenin birçok yerinden gelen toplumu oluşturan sınıfları ve veya grupları temsil eden 1135 delege bir araya gelerek 17 Şubat 1923 tarihinde 1. Türkiye İktisat Kongresi'ni gerçekleştirmiştir. Atatürk'ün yaptığı açılış konuşması ve kongrede alınan kararlar doğrultusunda Cumhuriyetimizi geleceğe taşıyacak ekonomik sistemin temelleri atılmıştır. O tarihten bu yana Türkiye ekonomisi gerek kendi iç dinamiklerinden gerekse dünya ekonomisinde boy gösteren dinamiklerden etkilenerek birçok değişim geçirmiştir. Dünya ekonomisinde küreselleşmenin ve rekabetin arttığı mal ve hizmet ticareti ile sermaye hareketliliğinin hız kazandığı günümüzde Türkiye ekonomisi de kurum ve kuruluşlarıyla bu değişime uyum sağlamaktadır. Bahsedilen değişim dönemi Türkiye için 24 Ocak 1980 tarihli istikrar politikası kararları ile uygulamaya konulan ihracata dayalı sanayileşme stratejisi ile başlamıştır. Bu süreçte öncelikle Türkiye'nin mal piyasaları dış pazarlara açılmış ve ticaret kotalarının koruması altındaki ithalat rejimi serbestleştirilmiştir. Ekonomi yurt içi taleple beslenen yüksek koruma duvarları sayesinde dış piyasaların rekabetinden korunan ulusal sanayi yerine devletin düzenleyici olarak rol aldığı ihracatı destekleyen bir büyüme modeli üzerine kurgulanmıştır. Dünya mal piyasalarıyla bütünleşebilmek, mali piyasalarında serbestleştirilmesini ve uluslararası finans merkezleriyle bütünleşmeyi beraberinde getirmiştir. Bu kapsamda Türkiye ekonomisinin kurumsal yapısı da bu değişime uyum sağlamıştır. 1923-1980 dönemi Türkiye ekonomisi. Cumhuriyetin ilk yıllarında izlenen temel ekonomi politikası özel girişimci eliyle serbest piyasa koşullarında sanayileşmeyi hedeflemiştir. İktisadi misak-ı milliye uygun olarak devletin özel teşebbüse yardımcı olacağı ve özel teşebbüsün ekonomik gücünü aşan alanlarda faaliyet gösterebileceği hükmü getirilmiştir. Böylece özel girişimcinin yetersiz olduğu birçok alanda devlet ekonomiye müdahale ederek bizzat üretim sürecinde yer almıştır. Bu devletçilik anlayışı şöyle tanımlanmaktadır. Türkiye'nin tatbik ettiği devletçilik sistemi, sosyalizm teorisyenlerinin ileri sürdükleri fikirlerinden alınarak tercüme edilmiş bir sistem değildir. Bu Türkiye'nin ihtiyaçlarından doğmuş, Türkiye'ye özgü bir sistemdir. Devletçiliğin bizce anlamı şudur: kişilerin özel teşebbüslerini ve şahsi faaliyetlerini esas tutmak, fakat büyük bir milletin ve geniş bir memleketin bütün ihtiyaçlarını ve çok şeylerin yapılmadığını göz önünde tutarak memleket ekonomisini devletin eline almak. Bizim takip ettiğimiz bu yol, görüldüğü gibi liberalizmden başka bir yoldur. Bu anlayış çerçevesinde yapılanan Türkiye ekonomisinin temel kurumları arasına 1924 yılında Türkiye İş Bankası, 1925 yılında Sanayi ve Maden Bankası, çeşitli illerde kurulan şeker fabrikaları, tütün, ispirtolu içkiler, tuz, barut ve patlayıcı maddelerle ilişkin devlet tekerleri katılmıştır. Bu dönemde kurulan İş Bankası, yerli ve yabancı sermaye ile siyasi iktidar arasındaki ilişkide önemli roller yüklenmiş. İktisat politikalarının şekillenmesinde sermaye grubunun lehine önemli bir baskı unsuru olmuştur. Karma ekonomi, ekonomik faaliyetlerde hem devletin hem de özel teşebbüsün birlikte yer aldığı ekonomik sistemi ifade etmektedir. Lozan Antlaşması hükümlerine göre yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti tam anlamıyla ekonomik bağımsızlığını kazanamamış, Osmanlı Devleti'nden kalan borçlar ve Türkiye'nin dış ticarette uygulayacağı önlemlerin sınırlandırılması, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında sıkıntılı dönemler yaşanmasına neden olmuştur. Lozan'ın öngördüğü kısıtlamalar 1928 yılında sona ermiş. Ardından dünya ekonomisi 1929 bunalımı denilen ekonomik krize sürüklenmiştir. Bu olumsuz ortamda Türkiye devletçilik yoluyla sanayileşme politikasına geçmiştir. Hükümetlerin yatırım harcamalarının düzene sokulmasına yönelik planlar yapılmıştır. 1923-1930 döneminde iki büyük yasal düzenleme, tarıma yönelik 1925 yılında aşar vergisinin kaldırılması ve sanayi sektörüne yönelik ise 1927 yılında Teşvik-i Sanayi Kanunu olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde başlattığı Kurtuluş Savaşı sırasında 23 Nisan 1920'de toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi 2 Mayıs 1920'de kabul ettiği 3 sayılı kanunla 11 kişilik ilk Bakanlar Kurulu'nu oluşturmuştur. Bu Bakanlar Kurulu'nda ticaret, sanayi, maden, ziraat ve orman işlerini yürütmek üzere bir İktisat Bakanlığı yer almıştır. Sonradan ziraat ve orman işleri ayrılarak ayrı bir bakanlık oluşturulmuştur. 27 Mayıs 1934 tarihinde kabul edilen 2450 sayılı kanun ile kurulan İktisat Bakanlığı'nın görevleri kara ticareti, deniz ticareti, sanayi ve maden ticaretlerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Böylece dış ticaret konuları ile ilgili birimler ilk kez dış ticaret reisliği yani Türk ofis adı altında toplanmıştır. Şekil 1935 ve 1955 yıllarında Türkiye'de üretimin sektörel dağılımı 1935 yılı hizmetler %30, tarım %35,5, sanayi %18,1. 1955 yılı hizmetler %28, tarım %39,5, sanayi %16,1. 1930-1940 dönemini Türkiye'nin ilk sanayileşme dönemi olarak nitelemek mümkündür. Sanayinin toplam ulusal gelir içindeki payı 1929 yılında %9,9 iken 1939 yılında %18,3'e çıkmıştır. Dünya ekonomisinin krizin yıkıcı etkileriyle uğraştığı bu dönemde Türkiye dışa kapanarak devlet eliyle ulusal sanayileşme hamlesini gerçekleştirmiştir. Böylece devlet yatırımcı işletmeci ve denetleyici olarak ekonomik hayatın şekillenmesinde ve gelişmesinde büyük ölçüde egemen olmuştur. 1934 yılında dünyadaki ilk planlama deneyimlerinden biri olan 1. 5 yıllık sanayi planı uygulamaya konulmuştur. Bu dönemde sanayinin yakaladığı %11,6'lık büyüme hızı Cumhuriyet tarihimizde rekordur. Tarım sektörü de sanayi kadar olmasa da %5,8 büyümüştür. Bu dönemde devletin ekonomide ağırlığı giderek artarken özel sermaye sahipleri de devlet ihaleleri, ticaret ve sanayi faaliyetler aracılığı ile güçlenmeye başlamışlardır. İkinci Dünya Savaşı'nın olumsuz etkileriyle 1940-46 döneminde sanayileşme süreci yavaşlamıştır. Bu dönemde gerçekleştirilen varlık vergisi, toprak mahsulleri vergisi, çiftçiyi topraklandırma kanunu ve köy enstitülerinin kurulması gibi uygulamalara duyulan tepkiler. 1946 yılında Türkiye'nin çok partili siyasi rejime geçmesiyle mevcut devletçilik anlayışına alternatif bir siyasi görüşün de oluşmasına katkıda bulunmuştur. Bu dönemdeki yeni devletçilik anlayışına göre devletin özel girişimciliği açıkça desteklemesi, yönetim, güvenlik ve kamu hizmetlerinden başka ekonominin planlı kalkınması için önlemler alması ve yabancı sermaye yatırımlarının özendirilmesi de söz konusu olmuştur. Bu yıllarda tarım sektörü ağırlıklı olarak desteklenmiş, makroekonomik dengelerin bozulması ve ithalatın hızlı bir şekilde artmasıyla ülkenin döviz ihtiyacı artmıştır. Bu gelişmelerin ardından Türkiye'de 1960 yılından sonra başlatılan planlı kalkınma hareketi ile liberal ekonomi politikaları yerini devletin geniş ölçüde denetim önlemleri aldığı müdahaleci bir politikaya bırakmıştır. Planlı kalkınma döneminde sanayinin lokomotif sektör olduğu saptanmış ve ekonomik dengenin kurulması, ekonomik ve sosyal kalkınmanın birlikte gerçekleştirilmesi, hızlı bir büyüme ve sanayileşmeye öncelik verilmesi gibi uzun vadeli hedefler belirlenmiştir. 1963 yılında uygulanmaya başlanan 5 yıllık kalkınma planları, kamunun ithal ikameci sanayileşme stratejisini uygulamasına aracılık etmiştir. Daha önce yurt dışından ithal edilen bir malın yurt içinde üretilmesini öngören bir sanayileşme stratejisi olarak tanımlanan ithal ikamesinde kurulan sanayiler dış ticaret ve döviz kuru politikalarıyla dış piyasanın rekabetinden korunmaya çalışılır. Ancak izleyen başlıkta da açıklanacağı üzere gerek dünya ekonomisindeki dönüşüm, gerekse Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları neticesinde Türkiye ekonomi politikası tercihlerini ve buna bağlı olarak kurumsal yapısını 1980 yılından sonra değiştirmek durumunda kalmıştır. 1980 sonrası yapısal dönüşüm. İthal ikameci sanayileşme. Bir malın yurt dışından ithal edilmesi yerine yurt içinde üretilmesini öngören, böylece döviz tasarrufu sağlayan sanayileşme stratejisidir. Türkiye ekonomisi 70'li yıllar boyunca izlemiş olduğu ithal ikameci sanayileşme stratejisine bağlı olarak dış piyasalarla olan ekonomik ilişkilerinde giderek artan oranda döviz ihtiyacı yaşamıştır. O tarihlerde Türkiye'nin ihracatla elde ettiği döviz gelirlerinin çok sınırlı olması, turizm gelirlerinin olmaması, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri dışarıdan borç alma yoluna sürüklemiştir. Ancak 70'li yıllarda yaşanan petrol şoku ve ardından ekonomik kriz dünya ekonomisini olumsuz etkilemiş ve bu gelişmeler ülkemizde kıtlık, kara borsa, fiyat istikrarsızlığı ve işsizlik olarak yansımıştır. Dünya ekonomisinde yaşanan kriz uluslararası piyasalarda mal ticaretini de etkilemiş. Gelişmiş, sanayileşmiş ülkeler ürettikleri malları gelişmekte olan ülkelere satamaz duruma gelmişler. Dolayısıyla onlar da krize sürüklenmişlerdir. Bu duruma çözüm üretebilmek amacıyla dünya ekonomisinin işleyişine müdahale edilmiş. Artık devletlerin mal ve hizmet ticaretine ve sermaye hareketlerine koydukları sınırlamaları ortadan kaldıracakları, devletin ekonomik hayattan çekildiği, onun yerine özel girişimcinin etkinlik göstereceği piyasa ekonomisine geçiş esas alınmıştır. Bu serbest ticaret doktrini bizim gibi ülkelere de telkin edilmiş ve ülkemizde uygulama somut olarak 24 Ocak 1980 tarihli istikrar kararları ile gerçekleştirilmiştir. İhracata yönelik sanayileşme stratejisinde ülkenin iç üretim için kullanabileceği kaynaklar ihracat amacıyla yapılacak üretime yönlendirilir. Bu strateji doğal olarak serbest bir dış ticaret rejimini gerektirir. Türkiye ekonomisinde de 24 Ocak 1980 yılında başlayan değişim rüzgarları yapısal özellikler içermesi yanında kurumsal yapıda da bazı düzenlemelere gidilmesini gerekli kılmıştır. Yeni strateji çerçevesinde Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası başta olmak üzere kamu işletmeleri ve kurumları görevlerini yeniden tanımlamışlardır. 24 Ocak 1980 tarihinde uygulamaya konulan istikrar politikalarının temel unsurlarını aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür. Planlı ve kamu kurumlarına dayalı sanayileşme stratejisinden vazgeçilmiştir. Dış ticaret serbestleştirilmiştir. Piyasa işleyişini bozan kaçakçılık ve kara borsa önlenmeye çalışılmıştır. yabancı sermaye girişleri serbest bırakılmıştır. Sanayileşmede özel sektöre ağırlık verilmiştir. Devlet tekellerinin kaldırılması hedeflenmiş, özelleştirme faaliyetleri başlamıştır. İhracatı teşvik eden politikalar uygulamaya konulmuştur. Kamu ekonomik kurumlarının özelleştirilmesi gündeme gelmiştir. Ekonomide kaynakların ihracata yönelik seferber edilmesinin ardından 1989 yılında alınan Türk parasının kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karar ile finansal serbestleşme sürecinde önemli bir adım atılmıştır. Kambiyo rejiminin serbestleştirilmesiyle ülkeye çekilmesi öngörülen uluslararası sermaye hareketleri aracılığı ile Türkiye ekonomisinde sanayileşme sürecinin ve gittikçe artan kamu açıklarının finansmanı amaçlanmıştır. Bu değişimin ardından Türkiye'de sermaye ve para piyasalarında yeniden yapılanma gerçekleşmiştir. 1990'dan itibaren Türkiye ekonomisinde kaynakların dağılımının piyasa güçleri tarafından belirlenmesine, üretimin yapısı üzerinde siyasi iktidarların etkisinin azalmasına yol açan neoliberal iktisat politikalarının geçerli olduğu görülmektedir. 1970'ten sonra IMF yani IMF ve Dünya Bankası ülkelerin orta ve uzun vadede ekonomik büyümelerinin önündeki en büyük engel serbest piyasa güçlerine dayanmayan ekonomik yapılarıdır. Bu nedenle izlenecek yapısal uyum programı sayesinde kamu harcamaları azaltılmalı. Devlet ekonomik hayattan çekilmeli. Mal, hizmet ve sermaye hareketlerinin önündeki engeller kaldırılmalı. Böylece ülkelerin dünya ekonomisi ile bütünleşmesi sağlanmalıdır. 1980 ve 2010 yıllarında Türkiye'de üretimin sektörel dağılımı. 1980 yılı. Hizmetler %44, tarım %26,1, sanayi %19,3. 2010 yılı. Hizmetler %61,70, tarım %8,40, sanayi %19,20. Şekilde sunulan üretim yapısındaki değişime bakıldığında Türkiye'de hizmetler sektörünün giderek büyüdüğü görülmektedir. Buna karşılık tarım sektörünün özellikle 1980 sonrasındaki politika değişikliklerine bağlı olarak giderek küçüldüğü, adeta yapısal çözülme yaşadığını söyleyebiliriz. Buna karşılık sanayi sektörünün üretim gücünün artmasına rağmen yaratılan gayri safi yurt içi hasıladaki payı neredeyse değişmemiştir. Bu değişim ile Türkiye nüfusunun yerleşim yerleri açısından dağılımını yan yana koyarsak kurumsal yapıdaki değişimi anlayabilmek daha kolay olacaktır. 1950 yılında Türkiye nüfusunun %75'i kırsalda, %25'i ise kentlerde yaşamaktadır. Günümüzde bu oranlar tam tersine dönmüştür. Bu yeni ekonomik yapı kentsel yerleşim yerlerinin içinde organize olan hizmet sektörü ve kentsel yerleşim yerlerinde kümelenen sanayi sektörü için daha fazla sayıda iş gücüne gereksinim duymuştur. 1980'de başlayan değişim sürecinde iş gücü piyasası yeniden düzenlenmiş, vergi politikaları gelir eşitsizliğini artırmış, özellikle dış piyasalardan kısa vadeli sermaye girişlerine dayanan finansman modeli makroekonomik istikrarsızlıklarla birleşince sık sık Türkiye ekonomisi krize sürüklenmiştir. 1994 yılında yaşanan krizin ardından Türkiye ekonomisi Uluslararası Para Fonu, IMF ve Dünya Bankası gözetiminde yapısal bir dönüşüm yaşamaya başlamıştır. Yapısal dönüşümün en radikal adımları 2000 Kasım ve 2001 Şubat aylarında yaşanan krizlerin ardından uygulamaya konulan güçlü ekonomiye geçiş programı ile atılmıştır. Para, banka ve sermaye piyasaları yeniden yapılanmış, kamu varlıkları özelleştirmeler yoluyla özel sektöre devredilmiş, kamu harcama politikaları kökten değişime uğramış, para ve döviz kur politikaları uluslararası mali piyasaların etkilerine bağlı hale gelmiştir. Dış piyasaların da desteklediği bu yapısal uyum programının hedefi piyasa ekonomisi yaratmaktır. Kullandığı iktisat politikası araçları da neoliberal politikalar olarak bilinir. Gümrük birliği gerçekleştiren ülkeler arasında gümrük vergisi gibi ticarete konulan her türlü kısıtlamalar kaldırılır ve ulusal piyasalar birleştirilir. Gümrük birliğine taraf ülkeler, birlik dışındaki ülkelere karşı ortak ticaret politikası yürütür. Dışa açılan Türkiye ekonomisi için bir diğer kilometre taşı Avrupa Birliği ile gümrük birliğinin tamamlanmasıdır. Türkiye 1 Ocak 1996 tarihi itibariyle Avrupa Birliği'nden ithal ettiği sanayi ürünlerine uyguladığı mevcut tüm gümrük vergileri ve benzeri kısıtlamaları kaldırmış. Üçüncü ülkelere karşı ortak ticaret politikası uygulamaya başlamıştır. Taraflar arasında sanayi malları ve işlenmiş tarım ürünlerinin serbest dolaşımını kapsayan gümrük birliği sürecinde Türkiye, yasal düzenlemelerini ve kurumlarını Avrupa Birliği'ne uyumlaştırma yükümlülüğünü üstlenmiş ve bu alanlarda birçok değişiklikleri gerçekleştirmiştir. 1999 yılında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne aday ülke ilan edilmesi ve 2005 yılından itibaren de üyelik müzakerelerine de başlanmış olması Türkiye'deki yapısal değişim sürecini daha da hızlandırmıştır. Gerek gümrük birliği gerekse üyelik müzakereleri sürecinde Türkiye ekonomisindeki yapısal dönüşüm Avrupa Birliği tarafından da desteklenmiştir. Bu nedenle Türkiye ekonomisinde 1980 öncesi kurumsal yapıda etkili olan yapılar, yasama, yürütme organları ve kalkınma planlarını hazırlayan devlet planlama teşkilatı olmuştur. 1980 sonrasında ise sanayileşme stratejisinin değişmesiyle kamunun ekonomideki ağırlığı azalırken özel sektörün ağırlığı artmıştır. Türkiye ekonomisinin yapısal bir dönüşüm yaşaması ile birlikte uluslararası örgütler ve Avrupa Birliği ile yakın ilişkiler kurulmuştur. Ülke içinde izlenecek ekonomi politikalarının belirlenmesi sürecinde Avrupa Birliği, Uluslararası Para Fonu, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası gibi uluslararası örgütler doğrudan etkili olmaya başlamışlardır. Türkiye ekonomisi için önem taşıyan kuruluşları da kamu ve özel sektör olarak iki temel başlıkta sınıflandırabilirsiniz. Aşağıda bu kuruluşlar temel görevleri itibariyle açıklanacaktır. Kitap, Türkiye ekonomisinin yaşadığı dönüşüm hakkında ayrıntılı bilgi için Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009, Ankara İmge Kitabevi 2011. Yararlanabilirsiniz.